Orkun Yazgan'la spor gündeminin tam zamanı.
Herkese merhaba, podcast dinleye hoş geldiniz. Ben Orkun Yazgan, MediaMarkt'ın katkılarıyla yeni bir bölümde daha karşınızdayız. Bu bölümün adını açıklama savaşlarının gölgesinde bir meşin yuvarlak olarak belirledik. Bir masum mor menekşe var ya, bir masum ve masum kalan artık bir meşin yuvarlak. Karşılıklı atışmalar, söz düellosu, hakaretler, küfürler. Başkanlardan, yöneticilerden, sosyal medya önderlerinden, spor yazarlarından. Bakın son olarak bir spor yorumcusu canlı bir programda Galatasaray-Antalya spor maçının hakemine, ki hatalı bir penaltı olduğu konuşuldu. İlk penaltı özellikle. Hem eşi, yani hem karısı hem de annesi üzerinden, yani hakaretin de küfürün de ötesinde bir takım ifadeler. Canlı yayının o hareketli, heyecanlı haliyle, ama yine de insanın bir kendi içinde dengesi olur. Kendi içinde bir değerlendirmesi olur. O havaya girerek, işte artık nasıl bir havaysa o, bir takım ifadeler ortaya çıkıyor. Söylediği andan itibaren tabii kıyamet koptu. Kendisi de TT oldu. Sonra özür de diledi. Yani içtenlikle özür dilediğine inanmak isterim. Ama ya bu noktaya kadar nasıl geliyor? Neden bahsediyorsunuz? Farkında mısınız? Ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu? Diyerek hafif bir şekilde en azından bu olayı bir altını çizmiş olalım. Çünkü daha ileri gidersek yani gerçekten yüz kızartıcı bir durum var ortada. Yazık, yani yazık yazık yazık demekte fayda var. Ama işte aslında kaç günden beri bunu anlatıyorum. Bu konuşmalar sahanın dışında ya da hakemler üzerinden, MHK üzerinden, federasyon üzerinden bu tarz konuşmalar yapıldığı zaman futbolun aslından özellikle sosyal medya yayıncılığında daha çok takip ediliyor, daha çok ilgi görüyor, daha çok tepki görüyor. Ve ne kadar tepki görürseniz de reklamın iyisi kötüsü olmaz açısından size sosyal medyada daha çok puan kazandırıyor, belki de gelir kazandırıyor. Böyle bir durum var. Bu herkes için geçerli. Kavga, dövüş, bağırış, çağırış programı yapan meslektaşlarımız, arkadaşlarımız, çoğu da arkadaşımız zaten, diğer programlara göre biraz daha fair play ön plana çıkaran, futbolu konuşmaya çalışan arkadaşlara göre daha çok izleniyorlar. Bu da artık bizim bir gerçeğimiz mi diyelim, bir ayıbımız mı diyelim, meşin yuvarlağın talihsizliği mi diyelim, ama meşin yuvarlak gerçekten çok romantik, artık futbol severler için çok geride kaldı. Şimdi artık bir teknolojik, hatta içine GPS chip falan yerleştirilecek bir toptan bahsediyoruz. O yüzden oyun başka tarafa doğru gidiyor. Fakat sporun konuşulması, futbolun konuşulması, yorumlanması da bir kıyamete doğru gidiyor. Bakın hep altını çiziyorum. Bu tarz konuşmalar, futbol dışı konuşmalar, futbolun kendisinden daha çok reyting alıyor. Transfer döneminde bir oyuncu geldi mi gelmedi mi, onun dedikodusu bile o oyuncu geldikten sonraki sahadaki performansından daha çok reyting alıyor. Mesela Tadić, Fenerbahçe'ye Tadić gelecek adı geçti. Kıyamet koptu. İnanılmaz yani o programlar ya da herhangi bir hoca. Herhangi bir hocanın o gelme, bir teknik adamın gelme söylentisinde kıyametler koptu. Sonrasında o hoca ya da o oyuncu eğer geldiyse, takımınızda oynuyorsa, futbolunu, asıl işini icra ederken o kadar takip edilmiyor. Yani o kadar transfer dönemindeki kadar rating ve heyecan uyandırmıyor. Nenad Bielsa Fenerbahçe'ye gelmesi söz konusuydu. Biz de o zamanlar bir yine sosyal medya programı yapıyorduk. Binlerce yani hem yorum hem de rating, görüntülenme. Sonra Bielsa geldi, Trabzonspor'da hocalık yaptı, hiç adı bile geçmedi. Tamamen bunu anlatıyorum. Bu hiç güzel bir durum değil. Bunda yöneticilerin transferle taraftarı mutlu etme, tırnak içinde yolunu seçen yöneticilerin, bunu da transfer dedikodusu, transfer haberciliği diye normal futbolun önüne geçiren herkesin payı var. Böyleyse böyle, artık yapacak bir şey yok. Neyse, biz yine asıl konumuza dönersek, Dursun Özbek'ten zehir zemberek, yine çok altını çizmeyeyim çünkü özellikle o dönem Fenerbahçe İletişim Direktörlüğü yaptığım için yani bir konuşmaya başlasak sabaha kadar gider, ama işte proje dedi yine Ali Koç için, daha önce de bu ifadeyi kullanmıştı. Google'a girin, ananas yazın, tesbih yazın, teşvik yazın diye Fenerbahçe'ye göndermelerde bulundu. Tamamen karşısındayım bunun, ama şu anda bu yeri değil. Onu ayrı bir yayında uzun uzun anlatırız, konuşuruz. Ali Koç'tan, Fenerbahçe'den, Fenerbahçe yöneticilerinden ayrı ayrı imzalı, işte Selahattin Baki'den, Fethi Pekin'den ayrı ayrı, işte Galatasaray'ın dünkü maçının, yani dün derken Antalyaspor ile oynadıkları karşılaşmanın, pazartesi günü oynadıkları karşılaşmanın işte hakem kararları üzerinden yine inanılmaz salvolar, saldırılar. İki gün önce aynısı Fenerbahçe Kasımpaşa maçında, bu kez Galatasaray tarafından utanmazlar diye yapılmıştı. Ya yeter artık. Yani gerçekten yeter artık. Yani bu işin sonu karakolda bitecek diyoruz. Böyle bir hani ifade vardır. Karakol yetmez. Yani bu kavganın unsurlarını bir araya getirmeye karakol değil, bir karargah olması lazım. Karargahta biter bu. Ya da ya Emniyet Müdürlüğü'nün genel merkezinde biter. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde biter. Karakollar yetmez buraya. Ya bu kadar çok artık, yani gerçekten futbolun dışında tartışmalar da futbolun bir parçasıdır, ama bu kadar da futbolun dışında olması, bu kadar da futbol dışında konuşulması ve sürekli hakaret, tehdit ve ciddi şekilde tahrik içeren bir takım ifadelerle, çünkü başkanlar bunu söylediği andan itibaren alt taraf kopuyor. Ne küfür kalıyor, ne kıyamet kalıyor, ne sal- saldırı kalıyor ne yayında da bakın olduğu gibi ne işte annesi kalıyor ne eşi kalıyor ne başkası kalıyor. Bakın yani hassas ifadelerimi dikkatli seçmeye çalışıyorum ama gerçekten gelinen durum bu. Şimdi meşin yuvarlağı futbola gelirsek bu işin sonu gelmez. Artık kim en son hangi açıklamayı yaptı? Kim kime nasıl göndermede bulundu? Yani bunu bile takip edemiyoruz. Bu kadar hızlı gelişiyor. Fakat bir yandan da bakın bir yandan da gelelim sahaya. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında müthiş bir rekabet, müthiş bir şampiyonluk yarışı devam ediyor. Şimdi siz ne söylerseniz söyleyin. İki takım bu yıl... Galatasaray zaten şampiyon takım. Üzerine takviyeler yaptı. Konuşacağız o takviyeler ne kadar faydalı oldu olamadı. Fenerbahçe'de Ali Koç döneminin en iyi kadrosunu kurdu. Ve en doğru teknik heyetle, kendi yapısı içindeki en doğru teknik heyet ve teknik adamla İsmail Kartal'la yoluna devam edince iki takım da galibiyet serileriyle buraya kadar geldiler. Kupada da devam ediyorlar. Galatasaray Avrupa'dan elendi. Fenerbahçe'nin Avrupa macerası da, Avrupa yolculuğu da bir taraftan devam ediyor. Ve şöyle bir baktığımız zaman daha önce eşine benzerine rastlanmamış bir şekilde Galatasaray 27 maç 23 galibiyet, Fenerbahçe 27 maç 22 galibiyet. Birinin 72, birinin 70 puanı var. Yani ikisinde sadece birer kere mağlubiyeti var. Aradaki tek fark Fenerbahçe bir kere daha fazla berabere kaldı. O da geçtiğimiz günlerde oldu. Yani dolayısıyla ya böyle bir puan ortalaması, böyle ikisinin birden bu kadar başarılı bir performans göstermesiyle iki takım da zaten şu an için şampiyonluğu fazlasıyla hak ettiler. Son sezonlarda mesela 20 puan açtığında Trabzonspor'a gitmişti. Sergen Yalçınlı Beşiktaş'a gitmişti. Geçen sezon Okan Buruklu Galatasaray'a hak etmişti. Benim de görev aldığım son sezon Ersun Yanal'ı Fenerbahçe'ye hak etmişti. Yani her sezonun kendine göre zaten öne çıkan takımı oluyor. Şenol Güneş'li dönemlerde Beşiktaş aynı şekilde hak etmişti. Yani bunu böyle sayabiliriz. Bazen de son maçlarda işte Bursaspor'un son anda olması gibi son maçlarda da olabiliyor ama genel olarak zaten bir takım öne çıkıyor. Yani aleyhine ve lehine hatalar da zaten genel olarak sezona baktığımız zaman dengeleniyor. Ama zaten herkes kendi tarafından baktığı için ona göre diğer takımın kararı yanlış, ötekine göre senin kararın yanlış. Bu da bir şekilde dengeleniyor. Neyse biz oyuncular üzerinden biraz bakın kadroları da çıkardım. Oyuncular üzerinden biraz da futbolu konuşalım. Şimdi iki takımın da aslında o rahat rahat kazandıkları maçlardan sonra özellikle ligin ikinci sezonunda, ikinci yarısında daha zor maçlar, daha tek farklı maçlar kazanacağı ile ilgili herhalde yani 20'ye yakın yayında görüş bildirdim. Televizyonda, radyoda, podcast'te. Tam olarak da öyle devam ediyor. Çok zor. Artık pamuk ipliğine bağlı. Çünkü rakip takımlar bakın Kadıköy'e, Ali Samiye'ne, Ramspark diyelim analiz yaparak geliyorlar. Şimdi Fenerbahçe Galatasaray oynuyoruz. Allah ne verse gideriz arkadaşlar. Hadi bakalım motive olduk diye değil. Çok ciddi artık analizle geliyorlar. Ve bu analizler esnasında, bu analizler sırasında Fenerbahçe'de büyük ölçüde çözüldü. Galatasaray'da büyük ölçüde çözüldü. Yani atak organizasyonları, oyunun merkezi, kim nerede zaafı var? Hangi futbolcu nerede iyi işler yapıyor? Hangi futbolcu olduğu zaman takım daha başka oynuyor? Hangisi olmadığı zaman mesela Icardi'nin yokluğunda nasıl oynuyor? Galatasaray Fred'in yokluğunda ne gibi zorluklar çekiyor Fenerbahçe? Bunların çoğu çözüldü. Ve bir yandan da tam olarak artık birbirine yakın 7-8-9 tane takım var. Birer birer puanlarla, aynı puanlarla düşme hattına doğru sıralanıyorlar. Dolayısıyla her puan, her beraberlik belki bir sezon demek olacak onlar için. Yani kümede kalma anlamında. Dolayısıyla bakın primler arttı. Takımlara olan yöneticilerin baskısı, başkanların, hocaların konsantrasyonu arttı. Puan aslanın ağzında. Ama şöyle bir baktığımız zaman kısaca değerlendirsek Fenerbahçe belli bir oyunu var. Ama tıkandı artık. Çok fazla, çok rahat o oyunu sergileyemiyor. Ama yine şöyle bir baktığımız zaman Fred'in yokluğu Fenerbahçe'nin en büyük sorunu. O sorunu çözemediler. Devre arasında stoperler alındı, Krunic alındı, Krunic Fred'in yerine alındı ama olmadı. O çok daha düz, dengeli bir oyun oynuyor. Fred çok daha bir bağlantı köprü oyuncusu olarak hem ön grubu hem arkayı hem merkezi hem yanında oynayan oyuncuyu rahatlatıyor. O yüzden Fred'in yerine bir oyuncu bulunabilirdi ama orada da hemen soru işaretini kendi kendime koyayım. Yani Fred gibi oyuncu bulmak zor. Fred yani bu sezon Fenerbahçe'de ve Türkiye Ligi'ndeki en değerli 2-3 oyuncudan bir tanesi. Elit oyuncu kategorisindeki Premier Lig'den de direkt geldi. Daha önce ben Shakhtar'dan onu takip ediyordum. Ve tam anlamıyla modern futbolun, elit futbolun oyuncusu. Dolayısıyla Fred olmadığı zaman zorlanıyor. Mert Hakan Yandaş o düşünce yapısı, tarzı, o dağınıklığı olmasa aslında orayı enerjisiyle bir de bir aidiyetle kaptanlık hali de var. Fenerbahçe'nin eski oyuncularından oldu artık ve Türk oyuncu kapatabilir orayı. Bu hafta da kapattı, güzel de bir gol attı. Ama ona da tam güvenemiyor hoca. Aslında İsmail Kartal'la güzel işler yapmışlardı İsmail Hoca'nın bir önceki gelişinde. Bakalım belki bundan sonra daha iyi kullanabilir. İrfan Can Kahveci güzel bir sezon geçiriyor. Cengiz Ünder'le orayı paylaşıyorlar ama yani tıkandığı zaman o da sorun yaşıyor. Yıllardan beri yani özellikle Koç döneminde büyük sorun olan ama Kim Min-jae ile büyük ölçüde çözülen stoper sorunu bu sezon fazla. Yani Ciku Beka zaten iyiydi. Serdar Aziz zaten idare ediyordu. İşte üzerine hem Bonucci hem Çağlar gelince artık orada bir sorun yok. Livakovic zaman zaman yani Muslera kadar hiçbir kaleci zaten Türkiye'de yanına yaklaşamaz. Ama Livakovic'de zaman zaman eksikleri olduğu zaman sorun sorun yaşayabildiğini görüyoruz ama zaman zaman kritik dokunuşları da oluyor. Ama Fenerbahçe'de genel olarak bakıldığında tabii Ferdi çok müthiş bir oyuncu. Onun altını çizmekte fayda var. Yani Dzeko da ne olursa olsun bir liderlik yapıyor, bir abilik yapıyor. Golleriyle, asistleriyle takımın içinde. Tadiç de aynı şekilde. Ve bu genel oyun yapısı içinde Szymański de biraz artık arka plana çekti onu İsmail Hoca. Çünkü biraz fazla ona da yük binmeye başlamıştı ya da belki biraz havaya da girmişti diyebiliriz. Onun yerine Mert Hakan'ı değerlendirdi. Yani kendi elinde geniş kadroyu kullanmaya çalışıyor. Tek sorun Fred. Batshuayi de sonuçta Belçika milli oyuncusu olarak geldi buraya. Tam istenileni verememişti. Sonradan da girerek katkılarda bulunuyor. O da sonuç olarak sezon bittiği zaman işini yapmış futbolcular arasında yer alacak. Şimdi Fenerbahçe'nin durumu böyle. Ama A planı, B planı anlamında biraz daha esnek olması, biraz daha cesur kararlar. Bu Mert Hakan kararı olduğu gibi. Biraz daha cesur kararlar vermesi gerekiyor İsmail Hoca'nın. Sezon sonuna kadar en azından derbiye kadar bu şekilde devam etmesi için. Galatasaray'a geldiğimizde Galatasaray zaten şampiyon takım. Bakın merkezden itibaren Muslera, Nelson Abdülkerim, devam ediyoruz öne doğru. Torreira, Oliveira, geçen sezonun şampiyon kadrosundan bahsediyorum. Önde Icardi, müthiş bir sezon. Kerem, kötü başlayıp güzel biten bir sezon. Raşitsa'nın katkıları, Barış Alper'in zaman zaman katkıları derken şampiyon takım. Şampiyon takım ve Mertens. Mertens de o da müthiş bir tecrübe. Aynı Dzeko'nun yaptığı gibi hem abilik yapıyor tecrübesiyle hem de goller, asistler ve oyun içindeki şampiyon. Şimdi fakat şampiyon takımın üzerine bir de Şampiyonlar Ligi diye oyuncular geldi. Zaha geldi, Zuha diye duyuruldu. Valla Zaha bir var bir yok. Taraftar da çok memnun değil. Hoca da memnun değil. Bazen oynatıyor, bazen sonradan oyuna giriyor. Bu hafta öyle oldu. Tete aynı şekilde bir Tete'ye bakıyor olmuyor. Bir Zaha'ya bakıyor olmuyor. Yetenekli oyuncular ama o takım oyunu içinde, Galatasaray'ın tempolu oyunu içinde bir şey yapamadılar. Hala Barış Alper Yılmaz asıl koşan, basan oyuncu. Hala ekstra işler yapan oyuncu Kerem. Hala ekstra işler yapan oyuncu Torreira. Olivier'i kaybettikten sonra, yani kaybettik derken takımın içinde ama o bir sakatlığıyla filan form durumuyla eskisi gibi değil. Eski verdiğini veremiyor. Kerem Demirbay orada çok güzel oldu. Yani Kerem Demirbay hakikaten topçu. Güzel de bir sol ayağı var. Hem uzun toplar atıyor. Güzel şutları var. Yani tam futbolun altyapısından yetişmiş bir futbol emekçisi. Böyle oyuncu her zaman lazım. O yüzden bu yılki en doğru transferi. Son dönemde bir de işte Köln geldi. Sol bek. O da hareketli bir oyuncuya benziyor. Sol bek sorununu bir türlü çözemedi. Berkan orada oynuyor. Berkan'ın yeri aslında orta saha merkez ama sol ayaklı olduğu için orada idare etmeye çalışıyordu. Tam olmuyordu filan. Sağ tarafta da işte yine sorun yaşayabiliyor. Oraya da oraya geldi ama onu daha göremedik. O yüzden Galatasaray'da bu genel oyun içinde bir şeyler yapıyor. Vinicius'la Carambo'da yani gelen forvet oyuncuları yani Icardi'nin yokluğunda gözü kapalı oynatırım diyecek oyuncular değil. Yani Vinicius'un özellikle bu haftaki yani bu maçta Antalyaspor karşılaşmasında bir de o hakemin dibinden ona bir hakaret söz konusu. Dolayısıyla çok etkili bir oyuncu değil. Yani gol pozisyonu içinde var belki ama tabii Icardi'nin yanına bile Icardi'nin havasının, tarzının, futbolla olan ilişkisi, arkadaşlarıyla olan oyun içindeki dengesi ve taraftarla olan ilişkisinin yanına yaklaşamaz tabii. O yüzden o da çok dengeleyici bir oyuncu olarak gözükmüyor. Galatasaray'ın da zaafları onlar. Yani birkaç bölgede olmadığı zaman, mesela Muslera olmadığı zaman hani kısmen idare ediyor kaleciler ki benim çok sevdiğim bir kalecidir. Muslera'nın yediği olan kardeşimiz Günay Güvenç ama tabii Muslera'nın da yanına kimse yaklaşamadığı için orada da bir takım sorunlar var. Fakat sonuç olarak İki takım da iki tane teknik adam. Okan Buruk Galatasaray'dan gelmiş. Beşiktaş'ta da oynamış. İtalya'da da oynamış. Ve Akhisar'da filan kupalar kazandıktan sonra Başakşehir'de şampiyon olduktan sonra belli bir kariyerle buraya gelmiş bir hoca. İsmail Kartal yine bizim çalıştığımız dönemde hem Aykut Kocaman hem Ersun Yanal şampiyonluğunda ikinci adam olarak çok başarılı destek işler yapmış. Kendisi Anadolu takımlarında zaman zaman çok kritik takımları kritik dönemlerde alan bir hoca. Başarılı işler yapan bir hoca ve kendi takımına geldi. Pereira'dan da daha önceki bütün Ali Koç dönemi teknik adamlarından da çok daha başarılı bir performansla buraya kadar getirdi. Bundan sonra takım içindeki özgüven, taraftarın duruşu ve bakın en kritik şeyi söylüyorum. Yöneticilerin artık bu dışarıdaki konuşmaları azaltması. Çünkü o zaman Samandıra'dan, Florio'dan dışarı çıkıyor. Objektifler, denge, merkez. Yani merkezi mümkün olduğu kadar takımın içinde tutmakta fayda var. Siz ne kadar dışarı çıkarırsanız takım da mesela iki takım da aslında bu hafta hani hakemin verdiği penaltılarla kurtardılar. Kısaca. Ve oyunda artık bir gelişme yoktu. Yani oyunda tıkanıklık vardı ikisinde de. Şimdi o tıkanıklık eğer siz dışarıdan bunu çözmeye çalışırsanız oyuncu der ki tamam ben işimi yapıyorum. Halbuki şampiyonluk için bu yetmeyebilir. Daha çok koşmak, daha çok yardımlaşmak, daha farklı işler yapmak gerekir. Hoca için de aynı şey, teknik heyet için de aynı şey. O yüzden ne kadar dışarı çıkarırsanız o kadar da zorlanırsanız. Yani onun da altını çizmekte fayda var. Ben bunu Fenerbahçe için içinden geldiğim için sürekli söylüyordum. Şimdi Galatasaray da o işin içine girmeye başladı. Uzun açıklamalar, gereksiz karşılıklı insanları tahrik edecek noktasında aslında bir takım ifadeler son açıklamada olduğu gibi. Fenerbahçe de aynı şekilde bunun içinde. Fenerbahçe kaç yıldan beri VAR operatörüyle kavga, MHK ile kavga, federasyon başkanıyla kavga. İşte Galatasaray yeni federasyon başkanı tüm kurullarını istifaya davet etti. Yani oralara ne kadar çok giderseniz takımıma ben o kadar güvenmiyorum. Dışarıdan bu işleri en azından biraz destekle toparlamaya çalışıyorum. Hali hissedilir. Kamuoyunu bir tarafa bırakın, takım içinde. Bakın bu çok net bir bilgi olarak. Yılların takım içi gözlemlerinden bir süzülmüş bilgi olarak vermek istiyorum. Evet biraz uzun oldu ama gerçekten hem bu açıklama kavgaları, savaşları hem de asıl sahanın içini biraz konuşmak istedim bu bölümde. Yeniden görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.
Elektronik alışverişin uzmanı Media Markt, Orkun Yazgan'la spor gündemini sundu.